Ayrım 18, Sunset Park, Paul Auster, sayfa 227. Merrily Swann. Simon dün gece sinema tarihi dersini vermek üzere Los Angeles'a döndü. Böylece bitmek tükenmek bilmeyen gidip gelmeler, zavallı adamın gelecek 3 ay boyunca her hafta ülkenin bir ucundan öteki ucuna yapacağı yolculuklar başlıyor. Şeytani görünümlü kan çanağı gibi gözler, jet lag terli giysiler, şişmiş ayaklar, uçak kabininin dayanılmaz havası, kabine pompalanan yapay hava, 3 gün LA, 4 gün New York, bütün bunları alacağı 3 kuruş ücret için katlanıyor. Ama öğretmenini sevdiğini söylüyor. Üstelik bir meşgalesi olması, hiçbir şey yapmamaktansa bir şeyleri yapması çok daha iyi. Ancak zamanlama bundan daha beter olamazdı. Şimdi Mary Lee'nin ona nasıl da ihtiyacı var? Yalnız yatmaktan nasıl da nefret eder? Bir de şu Wayne rolü zor ve yorucu bir rol. Rolün altından kalkamayacağından, yere kapaklanıp alay konusu olmaktan korkuyor. Sinirli mi sinirli. Perde açılmadan önce her zaman karnını sıkıştıran o düğüm, Formis'in karıncanın bilimsel adı olduğunu nereden bilecekti? Sözlüğe bakmak zorunda kaldı. Hem Wayne karınca demek yerine ne diye Formis diyordu? Tabii böyle deyince daha komik. En azından beklenmedik. O yüzden de şaşırtıcı oluyordu. Bir Formis. Ve bunun üzerine Wiley'de Anthropod diye mırıldanıyor. Burası çok komik. İlk anda Anthropos sözcüğünü yanlış söylemiş gibi geliyor. Mary Lee bu espriyi de ancak sözlüğe bakınca anladı. Formizit, karıncagiller familyasının adı. Anthropod da o familyanın karıncaları da içeren alt grubu eklem bacakların adıymış. Karıncalanmaya gönderme yapıyormuş meğer. Burada ister istemez bir değişiklik yapıldı. Özgün metindeki sözcükler emmet. Eski İngilizce'ye de karınca. Yanlış anlaşılan sözcük ise fornication, karıncalanma. Bu söz fornication, zina olarak yanlış anlaşılıyor. Fred de bu sözcüğü hakkını vererek söylüyor. Çok harika bir Wiley olacak. Birinci perdenin başlarında gazeteyi ne güzel okuyor. Zeki gençlere açılan bir fırsat. Parlak delikanlılar aranıyor. İlk okuma provasında Fred Dury bunu söyleyince Mary Lee kahkahayı patlattı. Mary Lee'nin geçen akşam Simon'la seyrettiği ve Simon'ın bugün öğrencilerine göndereceği çok iyi bir eski film olan Hayatımızın En Güzel Yıllarında da Fred Dury adında bir karakter var. Filmin sonunda Mary Lee'nin boğazı düğümlendi, ağlamaya başladı. Ertesi gün provaya gidince Fred'e ailesinin bu adı filmdeki kahramandan mı aldıklarını sordu. Kocası rolünü oynayan Fred sırıtarak cevap verdi. Ne yazık ki aziz kadın, ben o film çevrilmeden 5 yıl önce bu dünyaya adım atmış moruğun tekiyim. Ne yazık ki aziz kadın, Meryl'i hiç aziz diye tanımlandığını anımsamıyor. Meslekteki ilk gününden bugünlere uzanan o uzun yolculukta ona pek çok sıfat yakıştırıldı ama hiçbir zaman aziz denmedi. Zaman zaman iyi kalpli dediler, zaman zaman cana yakın, bazen sevecen, kimi zaman cömert, çıkar gözetmeyen diye tanımladılar ama hiç aziz mertebesine erişmedi. Mary Lee Simon'u özlüyor. O yokken ev bomboş geliyor. Ama belki de bu akşam, Ocak ayı başlarındaki bu salı akşamı, yılın 6. akşamı onun burada olmaması daha iyi. Çünkü bir saat içinde Miles aşağıdaki sokak kapısını çalacak. Bir saat içinde Franklin Caddesi'ndeki bu apartmanın 3. katına çıkacak ve oğlundan hiç haber almadan geçen 7,5 yıldan sonra 7,5 yıl dile kolay. Onu yalnızken görmek, onu yalnızken konuşmak belki de en iyisi. Mary Lee'nin neler olacağı hakkında en ufak bir fikri yok. O akşamdan ne bekleyebileceğini kestiremiyor. Bu bilinmeyenlere kafa yormaktan fazlasıyla korktuğu için de bütün dikkatini yemeğe yoğunlaştırıyor. Ne ikram etmeli, neyi etmemeli diye düşünüyor. Oyun provası yemeği kendisinin pişirmesinden el vermeyecek kadar geç bittiği için iki ayrı restorandan saat tam 8.30'da eve teslim edilmek üzere yemek ısmarladı. İki farklı restorana sipariş verdi çünkü herkesin, özellikle de iştahlı erkeklerin bonfile sevdiklerini düşünerek ilk lokantadan bonfileli bir menü istedi. Ama sonra bocalamaya başladı. Oğlunun belki de artık vejetaryen olabileceği ve etten tiksineceği için de bu seçimde hata edeceğini hesapladı. Ve Miles'ı sevmediği, dahası yiyemediği, ağzına koymayacağı bir şeyi yemeye zorlayarak ters bir durum yaratmak istemediğinden işi garantiye almak amacıyla ikinci bir restoranı arayıp ikinci bir menü söyledi. Etsiz lazanya, çeşitli salatalar, ızgarada pişirilmiş kış sebzeleri. Yemekte olduğu gibi içkide de iki seçeneği yeğledi. Miles'ın skoç, viski ve kırmızı şarap sevdiğini anımsıyordu ama belki de onu son gördüğünden bu yana tercihleri değişmiş olabilirdi. O yüzden birer kasa kırmızı ve beyaz şarap aldı. İçki dolabında çeşitli içkilerle doldurdu. Skoç, bourbon, vodka, cin, tekila, çavdar viskisi ve üç farklı marka konyak. Mary Lee, Miles'ın babasını görmüş olacağını, Bank Nathan'ın söylediği gibi dün sabah ilk iş olarak ofisine telefon ettiğini ve dün gece birlikte yemek yemiş olduklarını hesaplıyor. Bugün Morris'in kendisini arayıp olan bitenleri etraflıca anlatmasını bekledi ama hiç ses çıkmadı. Oysa Miles bu akşam buraya geleceğini babasına söylemiş olmalı. Çünkü kendisi dün yemek saatinden önce konuştu oğluyla. Yani Miles babasıyla buluşmadan önce konuşurlarken de Miles'ın buraya geleceğinden söz açılmaması olacak şey değil. Buna rağmen Morris'ten ne telesekreterde mesaj var ne de cep telefonunda. Kim bilir neden ses çıkmadı. Belki dün akşamki buluşma tatsız geçti. Morris de bunları konuşmayacak kadar gergin hala. Ya da İngiltere'den döndükten sonra ofisteki ikinci günü olduğu için işi başından aşkındı. Belki ofiste bir takım sorunlar vardı. Yayın evi sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Hatta Morris'in akşamın 7'sinde hala ofiste olması bile mümkün. Çin lokantasından getirdiği yemeği yiyip gece geç saatlere kadar çalışacaktır belki de. Öte yandan Miles cesaretini kaybedip babasını hiç aramamış da olabilir. Ama kendisini aramaktan çekinmediğine göre bu olasılık pek geçerli değil ve eğer bu hafta savaş baltalarını gömmeye sıra geldiyse Morris oğlunun yetişmesinde kendisinden çok daha fazla emek verdiği için mantıken Miles'ın işe babasından başlaması, ilk önce ona gitmesi gerekir. Ama yine de Miles babasını aramaktan çekinmiş de olabilir. Bank Nathan'ın bunca yıldır haber taşıdığını Miles'a kesinlikle söylememesi gerektiğini biliyor. Ancak bu akşam oğluna sorarak babasıyla görüşüp görüşmediğini öğrenebilir. Dün telefonda Miles'a bu yüzden Morris'i kollamak için bağırıp çağırdı. Bu uzun, üzücü olayın bütün yükünü, bütün acısını Morris'le Bay'la çekti. Cumartesi akşamı onlarla yemekte buluşunca Morris'i çok yaşlanmış buldu. Saçları kırlaşmış, avurtları çökmüş, üzüntüden gözlerinin feri kaçmıştı. Mary Lee işte o zaman bu olayın onu ne kadar sarstığını anladı. Kendisi de artık yaşlandı ve kendine göre epey su götürür olsa da daha akıllandığı için o gece lokantada Morris'e yıllar önce evlendiği adamın, tek çocuğunun babasının bu şekilde yaşlanmış olmasına duyduğu şefkat ona çok dokundu. Miles'a da Morris'in uğruna bağırdı, yaptıklarından dolayı Morris'in oğluna beslediği öfkeyi paylaşıyormuş gibi yaptı. Tutarlı bir anne gibi, kırılmış bir anne gibi onu azarladı. Ne var ki azarlamaların çoğu yapmacıktı. Söyledikleri neredeyse her sözü, bütün o hakaretler, küfürler düzmeceydi. Çünkü aslında kendisi Miles'a Morris kadar gücenmiyor ve yıllardır olanlar yüzünden yeise kapılmadı. Evet, hayal kırıklığına uğradı. Evet, kafası karıştı ama kederlenmedi. Miles'ı yaptıkları için suçlamaya hakkı yok. Sinirli, kaprisli, yetersiz bir anne olarak onu yarı yolda bıraktı ve bu başarısızlığının, iki başarısız evlilik dahil bütün yanılgıları ve yaptığı kötü şeyler dahil ömründeki bütün öteki şeylerden çok daha korkunç olduğunu biliyor. Ama Miles doğduğunda Mary Lee henüz anneliğe hazır değildi. Gerçi 26 yaşındaydı, yine de hazır değildi. Çocuğa yoğunlaşamayacak kadar başka işlerle meşguldü. Tiyatrodan sinemaya atlamaya çalışıyor, kendisini bunu yapmaya ikna ettiği için Morris'e kızıyor ve o ilk 6 ay annelik görevlerini yapmaya çalışsa da bebekken sıkılıyordu. Çocuk bakmanın pek keyifli bir yanı yoktu. Bebeği emzirmenin zevki, onun gözlerinin içine bakmanın ve gülümseyişini seyretmenin hazzı bile bebeğin durmadan ağlamasının, bezlerdeki ıslak sarı pisliklerin, süt kusmuklarının, gecenin bir yarısında kopan feryatların, uykusuzluğun, çocuk bakımının, aynı işlerin anlamsızca inelemenin yarattığı boğucu can sıkıntısını dengeleyemiyordu. Masum hayalperest de bunların üstüne tüy dikti ve Mary Lee'yi çareyi kaçmakta buldu. Şimdi bakınca yaptıklarının bağışlanamaz davranışlar olduğunu görüyor. Ve her ne kadar sonradan, boşandıktan sonra, çocuk büyümeye başladıktan sonra çok düşkün olduysa da, anneliği yine de beceremedi. Oğlunu hep hayal kırıklığına uğrattı. Allah'ın belası lise bitirme törenine gitmeyi bile unuttu. Ama işte o dönüm noktası oldu. Orada olması gerekirken gitmemek affedilmez bir günahtı ve o noktadan sonra Mary Lee vicdanın sesini daha çok dinlemeye başladı. Yıllar boyunca işlediği günahların kefaretini ödemeye çalıştı. Simon'la Providence'da geçirdiklerini o güzel hafta sonu sanki üçü gerçek bir aileymiş gibiler. Kendisi çok mutluydu, oğluyla gurur duyuyordu. Sonra o hafta sonunda 6 ay sonra oğlan kaçtı. Anne kaçıyor, oğul kaçıyor. Dün telefonda o yüzden gözyaşı döktü. Miles'a Morris adına bağırıp çağırdı ama gözyaşları kendi adınaydı ve o gözyaşları gerçeği söylüyordu. Miles şimdi 28'inde, kendisinin onu doğurduğu yaşından daha büyük ama yine onun oğlu ve onu geri istiyor. Hikayenin yeni baştan başlamasını istiyor. Zavallı hipopotama yazık diye düşünüyor. Aşırı şişmanladın aziz kadın. Yaşlı kemiklerini kaldıramayacağı kadar kilo bindirdin. Ne diye daha narin, daha kıvrak biri yerine Wayne rolünü önerdiler? Örneğin incecik Salome. Çünkü artık Salome'yi oynayamayacak kadar yaşlı ve Tony Gilbert ondan Wayne'i oynamasını istedi. İşte bunu harikulade buluyorum. Susar. Gözlerime bakan gözler. Marilee eve geldiğinden beri 3 kez kıyafet değiştirdi. Yine de sonuçtan hoşnut değil. Ama buluşma saati geliyor. 4. kıyafet seçeneğine vakit kalmadı. Açı mavi ipek pantolon, beyaz ipek bluz ve kiloları örtmek için yarı saydam tül gibi bir kumaştan bol dökümü diz boyu ceket. 2 bilekte de birer bilezik ama küpe yok. Babet ayakkabılar. Wayne'nin kısa saçları bunlara bir şey yapılamaz. Aşırı makyaj mı? Yok denecek kadar makyaj mı? Kırmızı dudak boyası göze batıyor galiba. Biraz silinmeli. Parfüm sürmeli mi sürmemeli mi? Sürmemeli. Ve eller, tombul parmaklarıyla her şeyi açığa vuran eller. Onlara da çare yok. Kolye belki fazla kaçar. Üstelik o tül gibi ceketin altında görünmez zaten. Başka ne kaldı? Oje. Wayne'ın ojesi var. O konuda da bir şey yapılamaz. Formisit ortaya çıkıp da karıncalandırmaya başlamadan önce çukurda oturan kadın sinirli, çok sinirli. Gözlerime bakan gözler. Marilee kendisine aynada son bir kez bakmak için banyoya gidiyor. Çocuk şiiri Hubbard Ana'ya mı benziyor? Alice Harikalar Diyarı'ndayı mı çağrıştırıyor? Belki ikisinin arasında bir yerde. Parlak delikanlılar aranıyor. Mutfağa gidip bir kadeh şarap alıyor. Tek yudumluk vakti var. İkinci bir yudum daha ve kapı çalınıyor. Kapı açıldığı anda algılanacak ne çok şey var. Bombardıman gibi üzerine yağan ne çok özellik var. Karşısında babasının siyah saçlarıyla kaşlarını, annesinin gri mavi gözleriyle ağzını almış uzun boylu genç adam artık olmuş. Büyüme işi sonunda tamamlanmış. Yüzü eskisinden daha sert, tatlı diye düşünüyor anne. Ama gözler daha yumuşak, daha sıcak bakıştı. Annenin gözlerine bakan gözler. İkisi de daha tek kelime edemeden anneyi sımsıkı saran kucaklaşma. Deri ceketin altının onun kollarını ve omuzlarının gücünü hissetmek. Marilee oğluna sarılırken istemediği halde yine ağlamaya başlıyor. Onu buradan kaçıran bütün yanlış anlamalar ve acılar için ne kadar üzgün olduğunu mırıldanıyor, özür diliyor. Ama oğlu olanların annesiyle hiç ilgisi olmadığını, onun tamamen suçsuz olduğunu, her şeyin kendi suçu olduğunu ve asıl kendisinin özür dilediğini söylüyor. Miles artık içmiyor. Marilee'nin gözlerini kurulayıp oğlunu salonu götürdükten sonra onun hakkını ilk öğrendiği bu oluyor. İçki içmiyor ama yemek konusunda seçiliği yok. Bonfile de yer, etsiz lazanya da. Artık annesi neyi seçerse. Marilee onun yanında kendini neden bu kadar gergin hissediyor, neden özür dilemesi gerektiğini düşünüyor. Zaten özür diledi, Miles de özür diledi. Artık daha önemli konulara sıra geldi, konuşmaya başlamanın zamanı geldi. Ama işte o anda Marilee yapmayacağı konusunda kendi kendine söz verdiği halde oyundan söz açıyor. Rolü yüzünden bu kadar şişmanladığını, Miles'ın gördüğü kişinin Marilee değil, Wayne olduğunu, bir yanılsama, hayali bir karakter olduğunu söylüyor. Artık çocuk olmayan oğlan gülümsüyor ve annesinin muhteşem göründüğünü söylüyor. Marilee kendi kendine muhteşem diye mırıldanıyor. Ne tuhaf bir sözcük, ne kadar modası geçmiş bir tanım. Artık kimse kimseye muhteşem demiyor. Tabii eğer oğlu şişmanlığına, yeni tombulluğuna dokundurmuyorsa, ama hayır, oğlu iltifat ediyor gibi. Hem de oyunla ilgili haberleri okuduğunu ve izlemeyi sabırsızlıkla beklediğini de ekliyor. Marilee heyecandan bileziğiyle oynadığını fark ediyor. Ciğerleri sıkışıyor, oturduğu yerde kıpırdanıp duruyor. Ben şarabı getireceğim ama sen ne içeceksin Miles diyor. Su mu, meyve suyu mu, gazoz mu? Merrily geniş salonda boydan boya yürürken Miles da ayağa kalkıp onu izliyor. Fikrini değiştirdiğini, kutlamak için biraz şarap içeceğini söylüyor. Gerçekten kutlamayı mı düşünüyor, yoksa o da kendisi kadar sinirli olduğu için mi içki istiyor? Kim bilebilir? Kadehlerini tokuşturuyorlar. Bunu yaparken Merrily dikkatli olmalıyım diyor içinden. Mike ne tadından hiç söz açmamalı. Miles nasıl yakından izlediklerini, bunca yıldır girip çıktığı işleri, Chicago, New Hampshire, Arizona, Kaliforniya, Florida'da nasıl izini sürüp çalıştığı lokantaları, depoları, basket takımında top atıcı olarak oynadığını, hayatına girip çıkmış olan kadınları, daha yeni New York'a gelen Kübalı kızı bildiklerini, onun hakkında bildikleri her şeyi Miles'a belli etmemesi gerektiğini düşünüyor. Miles bunlardan söz açacak olursa hiç bilmiyormuş gibi yapmalı. Bunu yapabilir. Onun işi bu. İçkiyi fazla kaçırdığı zaman bile rol yapabilir. Miles'ın Polly Fuimo'nun ilk yudumun nasıl keyifle işine bakılırsa bu akşam epey şarap içilecek demektir. Merrily, babandan ne haber diye soruyor. Onunla görüştün mü? Miles, iki kez aradım diyor. İlk seferinde İngiltere'deydi. Ayın 5'inde döneceğini söylediler. Ama dün tekrar aradığımda yeniden İngiltere'ye gittiğini söylediler. Acil bir durum varmış. Merrily, çok tuhaf diyor. Cumartesi akşamı yemekte Morris'le beraberdim. Tekrar İngiltere'ye gideceğine hiç söz etmedi. Pazar gün gitmiş olmalı. Gerçekten çok tuhaf. Umarım Wiley'den bir şey yoktur. Wiley, onun İngiltere'de olduğunu nereden çıkarıyorsun? İngiltere'de olduğunu biliyorum, birileri söyledi. Bir takım haber kaynaklarım var. Ben de bize sırt çevirdin sanıyordum. Bunca zamandır arayıp sormadın. Şimdi neler yaptığımızdan haberin olduğunu söylüyorsun. Üç aşağı beş yukarı öyle. Eğer bizi hala düşünüyorsan ne diye çekip gittin? Bu büyük soru, öyle değil mi? Durur, şarabından bir yudum daha alır. Ben siz daha rahat edeceğinizi düşündüm. Hepinizin. Ya da ben bizsiz daha rahat edecektin. Belki. Öyleyse şimdi neden geri döndün? Çünkü koşullar New York'a gelmemi gerektirdi. Gelince de oyunun bittiğini anladım. Artık yetti. Peki neden o kadar uzun sürdü? Sen ortadan kaybolunca ben birkaç hafta bilemedin, birkaç ay sürer sandım. Bilirsin hani aklı karışmış delikanlı yeni dünyalar keşfetmeye çıkar, vahşi topraklarda kendi şeytanlarıyla, cinleriyle savaşır, sonra daha iyi bir insan olarak geri döner. Ama tam 7 yıl Miles. Yaşamının 1/4'ü. Nasıl çılgınca bir şey olduğunu görüyorsun değil mi? Ben de daha iyi bir insan olmak istedim. Bütün istediğim oydu. Daha iyi, daha güçlü olmak. Bunlar çok değerli nitelikler ama aynı zamanda belirsiz. Daha iyi biri olduğunu nasıl anlarsın? Bu 4 yıl üniversiteye gidip bütün dersleri verdiğini kanıtlamak için eline bir diploma tutuşturmalarına benzemiyor. İlerlemeni, gelişmeni ölçmenin bir yolu yok. O yüzden daha iyi olmadığımı bilemeden, daha güçlü olup olmadığımı bilemeden öylece devam ettim. Bir süre sonra da amacı düşünmeyi bırakıp gösterdiğim çabaya yoğunlaştım. Durur, şaraptan bir yudum daha alır. Bu söylediklerim senin için bir anlam ifade ediyor mu? Ben çaba göstermeye tutuldum, bağımlısı oldum. Ne yaptığımı bilmez oldum. Çaba göstermeye devam ettim ama bunu neden yaptım artık bilmiyordum. Baban kulak misafiri olduğun bir konuşma yüzünden kaçtığını sanıyor. Demek anlamış. Çok etkilendim doğrusu ama o konuşma sadece başlangıçtı. İlk darbeydi. Hakkımda öyle konuştuklarını duyunca kendimi ne kadar kötü hissettim inkar edecek değilim. Ama buradan gittikten sonra onların haklı olduğunu anladım. Benim için bu kadar üzülmekte haklıydılar. Lanet olası bunalımımla ilgili yorumlarında haklıydılar. İşte o yüzden dönmedim. Çünkü artık o kişi olmayı istemiyordum ve bu iyileşmenin de çok uzun zaman alacağını biliyordum. Artık iyileştin mi? Güler, pek sanmıyorum, durur. Ama o zamanki kadar kötü değilim. Pek çok şey değişti, özellikle de son 6 ay içinde. Bir kadeh daha ister misin Miles? Evet, lütfen, durur. Bunu yapmamalıydım. Eskisi gibi değilim, çaptan düştüm. Ama müthiş güzel bir şarap, ben de müthiş gerginim. Merrily kadehlerini doldururken konuşuyor. Ben de gerginim bebeğim. Gidişim kesinlikle senin yüzünden değildi. Umarım bunu anlarsın. Ama babamla ve Wiley'le ipleri koparınca seninle ve Simon'la da koparmak zorunda kaldım. Hepsi Bobby ile ilgili değil mi? Miles başıyla doğrular. Artık unutman gerek. Unutamam. Bunu yapmak zorundasın. Miles olmaz gibilerden başını salla. O kadar çok acı hatıra var ki. Onu sen çiğnemedin ki, kazaydı. Tartışıyorduk. Onu yola doğru ittim. Tam o sırada araba geldi. Aşırı hız yapıyordu. Bir anda ortaya çıkıverdi. Unut artık Miles. O bir kazaydı. Gözler yaşarır. Sessizlik 4 saniye geçer. Sonra aşağıdaki kapının zili çalar. Herhalde yemekleri geldi. Marilee kalkar. Miles'ın yanına gidip alnından öper. Sonra restorandan gelen adama kapıyı açmaya gider. Omzunun üzerinden Miles'a seslenir. Hangisi geldi dersin? Vejeteryan yemeği mi yoksa etebor yemeği mi? Uzun duraklama. Miles zorla gülümser. İkisi birden. 18. ayrımın sonu, sayfa 237.